29. Ayrım, sayfa 371. Batı cephesindeki duraklama kısa sürdü. Yunanlar savaşı kazanmak için olağanüstü bir çaba gösterdiler. Silah altına alınanların sayısı artırılarak Anadolu'daki Yunan ordusunun asker sayısı 200 bine yükseltildi. Dipnot, Llewellyn Smith, 222 notlar. 12 Haziran'da Kral Konstantin büyük ölçekli bir saldırı planını General Papoulas ile görüşmek üzere İzmir'e geldi. Saldırı 10 Temmuz'da başlatıldı. Türkler de bu sürede asker sayısını arttırdığından iki ordunun gücü hemen hemen birbirine eşitti. 126 bin Yunan askerinin saldırısına karşılık Türk ordusu hatlarını 122 bin askerle savundu. Ama yine Yunanlar daha iyi silahlanmıştı. Türklerin 160 sahra topu, 700 makineli tüfeği ve 4 uçağına karşılık Yunanların 410 topu, 4000 makineli tüfeği ve 20 uçağı vardı. Dipnot Erikan, sayfa 685. Yunan saldırısının ana gücü güneyden Kütahya'ya yönlendirildi. İlk hedefi Afyon Karahisar ile Kütahya arasındaki demir yolu bağlantısını kesmek ve kuzeye yönelip Eskişehir'deki Türk karargahını kuşatmaktı. Birliklerinin büyük bir bölümünü kuzeyde İnönü yöresinde tutan İsmet Paşa hazırlıksız yakalandı. Gücünün bölündüğü dört grup arasında koordinasyon zayıftı ve iki kanattan takviye güçlerinin kaydırılması çok yavaş olduğundan yaşamsal önem taşıyan orta kesime yardım çok zordu. Daha sonra yapılan bir meclis araştırması 18 Türk tümeninden yalnızca 5'inin savaşa katıldığını ve diğerlerinin gereksiz yere yürütüldüğünü ortaya çıkardı. Dipnot Rıza Nur, Cilt 3, sayfa 185-186. Komutanlardan ikisi Ayıcı Arif ve Deli Halit cesur, aceleci ama inatçıydılar ve İsmet Paşa'nın emirlerine küçümseyerek bakıyorlardı. Yunanlar 17 Temmuz'da Kütahya'yı ele geçirip kuzeydoğuya Eskişehir'e doğru yöneldiler. Kütahya'nın düştüğü gün İsmet Paşa'ya Mustafa Kemal'den kısa bir telgraf geldi. Eğer bir mahzuru yoksa seninle vaziyeti görüşmek üzere derhal yola çıkıyorum. Ertesi sabah saat 5'te İsmet Paşa Mustafa Kemal'i Eskişehir tren istasyonunda karşılayıp kentin güneyindeki karargahına götürdü. Toplantıda hazır bulunan bir subayın anlattığına göre Mustafa Kemal, "Savaşı deja kaybetmişiz değil mi?" diye sordu. Şimdiden yerine en sevdiği Fransızca sözcüğü kullanmıştı. "Öyle görünüyor," diye yanıtladı İsmet Paşa. "Öyleyse işimiz orduyu kurtarmak, yeni bir mevzide hazırlanmak olmalıdır. Kademe kademe Sakarya gerisine kadar çekilmelidir. Emri hemen yazalım." Dipnot, Altay, sayfa 290. İsmet Paşa ise olayı farklı anlatıyor. Ona bakılırsa bu görüşme 19 Temmuz'da birlikleri Eskişehir'i boşalttıktan sonra gerçekleşti. Dediğine bakılırsa Yunanlılara Eskişehir'de bir karşı saldırı yapmayı önermiş ve eğer başarıya ulaşamazsa askerlerini Sakarya Nehri'nin doğusuna çekecekmiş. Mustafa Kemal bunu kabul edip Ankara'ya dönmüş. Dipnot, İsmet İnönü, Cilt 1, sayfa 257. 21 Temmuz'da Türk ordusu büyük çaplı bir karşı saldırı başlattı. Ne var ki geri püskürtüldü ve gücü biraz daha zayıfladı. Mustafa Kemal akşamüstü cephe komutanlarına karşı saldırılar başarılı olmadığı takdirde ordunun tümünün geri çekilmesini söyledi. Ama hala daha güneydeki düşman birliklerini durdurabilme umudunu yitirmemişti. Dipnot Erikan, sayfa 696-697. Sakarya Nehri kıvrımının güneyinde kalan bu kesimi Albay Fahrettin Altay komutasındaki süvari birlikleri savunuyordu. Başlangıçta Bursa'dan Eskişehir'e yapılacak bir saldırıya karşı kuzey kesimine konuşlandırılmış olan süvari birlikleri, aceleyle kentin güneydoğusundaki açık ovaya kaydırılıp atların hızlı hareketine daha uygun bir bölgeye getirilmişlerdi. Buradaki sorun Temmuz ayında ovanın sıcaktan kuruması ve askerlerle atlara yiyecek içecek sağlamanın güçleşmesiydi. Albay Fahrettin'in süvarileri 23 Temmuz'da Afyon Karahisar'ı yine Yunanlara terk ederek geri çekilen ordunun batı kanadını korumakla başarılı oldular. Dipnot, Altay, İstiklal Harbimizde Süvari Kol Ordusu, sayfa 14-19, Özerdim, sayfa 56. Kuzey kesiminde Türk birlikleri de kuşatılmaktan kurtuldu ama geri çekilme çok düzensizdi. Eskişehir'deki malzeme depoları terk edildi. Yine Eskişehir'den Sakarya'ya uzanan demir yolu hasar verilmeden bırakıldı ve firar eden binlerce asker Yunanlılardan kaçan sivillere katıldı. Dipnot Erikan, sayfa 699-701. Yunanlıların Kütahya ve Eskişehir'de kazandıkları zaferlerin sonunda Türk ordusundan firar edenlerin sayısı 31 bin olarak tahmin edildi ve kısa sürede bu sayı 48 bine ulaştı. Dipnot, Alkan, sayfa 37. Büyük Millet Meclisi ordusu çarpışmalardan yaklaşık 40 bin asker yitirerek çıkmıştı. Dipnot, Arıkoğlu, sayfa 235. Kütahya ve Eskişehir'deki yenilgilerin haberini aldığı zaman Mustafa Kemal'in hayranlarının iddia ettiği kadar kesin kararlı olduğu bilinmiyor. Ama hızlı bir geri çekilme işlemini onayladığı kuşkusuzdur. Deneyimleri ona ordunun topraklardan daha önemli olduğunu öğretmişti. Ama birdenbire kendini tehlikeyle karşı karşıya buluvermiş bir sınır kenti haline gelen Ankara'da bunu açıklamak çok zordu. Mecliste gürültüler kopuyordu, sivil halk paniğe kapılmıştı. 24 Temmuz'da Başbakan Fevzi Çakmak meclise Ankara'yı bir hafta içinde boşaltma ve hükümeti Kayseri'ye taşıma kararının alındığını bildirdi. Ordu ağır kayıplar verdikten sonra yeni mevzilere geri çekilmişti. Gerekirse zafer kazanana dek çarpışmayı sürdürmek için biraz daha çekilebilirdi. Konuşmasının ardından yenilgiden sorumlu komutanların cezalandırılması istemleri geldi. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reis olarak bizzat ben mesulüm diye yanıtladı Fevzi Çakmak. Bunun üzerine meclis durumu araştırmak üzere birkaç üyeyi cepheye göndermeye karar verdi. Her şart altında Ankara savunulacaktı. Bürolar ve belgeler Kayseri'ye gönderilecek ama meclis oturumlarını Ankara'da sürdürecekti. Dipnot adı geçen eser sayfa 237. Vekillerin ve önde gelen mebusların ailelerinin kentten ayrılmasına eşlik edecek askeri refakatçiler hazırlandı. Dipnot Terzioğlu sayfa 51. Komutanlardan birinin Mustafa Kemal'in büyük savaşta kurmay başkanı olan albay, sonra general İzzettin Çalışlar, karısı onun evine koştu. İki çocuğu olduğunu ve Ankara'dan gitmek için paraya gereksinim duyduğunu söyledi. Mustafa Kemal üzerinde bulunan paranın tümü olan 50 lirayı ona verdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 48. Bu arada meclisin asker üyeleri cephede görev yapabilmek için izin aldılar. Dipnot Goloğlu cilt 4 sayfa 170. Cephe komutanı İsmet Paşa kendisine 15 bin yeni asker sağlanabilirse çarpışmayı Ankara'nın batısında karşılayabileceğini bildirdi. Mebuslar derhal askeri alma dairelerine koştular ve silah altına alınanlar Ankara'ya ulaşmaya başladı. Buradan trenle Sakarya Nehri'ne en yakın istasyon olan Polatlı'ya gönderildiler. Dipnot Arıkoğlu sayfa 239. Mustafa Kemal de 26 Temmuz'da Polatlı'ya kısa bir ziyaret yaptı. Dipnot Özerdem sayfa 57. Dönüşünde çok önemli bir karar onu bekliyordu. Meclis üyelerinin çoğu kendisini büsbütün politikaya vermesi yerine ordunun komutasını eline alması gerektiğini uzun zamandır söylemekteydi. 4 Ağustos'ta yapılan gizli oturumda Mustafa Kemal'in başkumandan ilan edilmesi önerisi gündeme geldi. Bu yepyeni bir adım sayılırdı. Çünkü Osmanlı Anayasası'na göre başkumandanlık ünvanı padişaha aitti. Ama Mustafa Kemal karşısındaki tehlikeyi olduğu kadar fırsatı da görebiliyordu. 1927 yılında meclisteki muhaliflerinin savaş meydanında başarılı olamadığı takdirde kendisinden kurtulmaya umduklarını iddia edecekti. Meclisin bütün yetkisi kendisine verildiği takdirde bu görevi 3 ay için kabul edeceğini açıkladı. Bir kenara atılacaklarından korkan bazı meclis üyeleri için bu istem çok fazlaydı. Uzun tartışmalardan sonra 5 Ağustos'ta orta nokta bulundu. Mustafa Kemal askeri konularda meclisin bütün yetkisine sahip olacaktı. Dipnot, 4-5 Ekim 1921 tarihli görüşme kayıtları, TBMM gizli celse zabıtları, cilt 2 sayfa 157-185, Nutuk sayfa 406-409, Arıkoğlu sayfa 243-245. Başkumandanlığa atanması 3 ay için geçerli olacaktı ama meclis isterse verdiği yetkiyi bu sürenin bitiminden önce geri alabilecekti. Dipnot, yasanın metni için Tansel, cilt 4 sayfa 107, not 46. Bu yasa kabul edilince Mustafa Kemal Başbakan Fevzi Çakmak'ın asaleten genelkurmay başkanı olmasını ve Refet Belen'in müdafaa vekilliğine getirilmesini istedi. Meclis bu isteği onayladı ama geçici olarak Refet'e verilmiş olan dahiliye vekilliği için Mustafa Kemal'in adayını reddetti. Dipnot 10 Ekim tarihinde Fethi Okyar dahiliye vekili seçildi. Goloğlu cilt 4 sayfa 173. Mustafa Kemal kendi adayı Van milletvekili Haydar'ın adı belirtilmeyen bir söylentiye karıştığından bu konuda ısrar etmedi. TBMM gizli celse zabıtları cilt 2 sayfa 180, Arıkoğlu sayfa 245. Daha sonradan Mustafa Kemal Refet'in genelkurmay başkanı olmak istediğini söyleyecekti. Bu görev için kendini kanıtlamadığından bu isteğini reddetmişti. Dipnot Nutuk sayfa 391. Gerçekten İsmet ile Refet cephede birlikte başarıyla çalışamıyorlardı. Yeni kurulan düzene göre İsmet doğrudan doğruya Fevzi'ye karşı sorumlu olurken Refet de cephedeki ordunun gereksinimlerini karşılayacaktı. Oldukça zor bir işti. Hem malzeme çok az bulunuyordu hem de farklı kaynaklardan geldiği için silahlara uygun mermileri bir araya getirmek kolay değildi. Rus yapımı bir parti silah ve cephanenin tam da o günlerde deniz yoluyla Zonguldak'a varmış olması iyi bir rastlantıydı. Cepheye silah ve mermi taşıyan kağnıları götüren kadınların öyküsü İstiklal Savaşı'nın destanlarından biridir. Refet iyi bir örgütçüydü ve Türk ordusunun bundan sonra kazandığı zaferlerde savunma bakanı olarak oynadığı rol çok büyüktü. Dipnot ASD cilt 1 sayfa 198, Arıkoğlu sayfa 251. Mustafa Kemal başkumandan ilan edilince halka bir bildiri yayınladı. Düşmanın ana yurdumuzun harimi ismetinde boğulacağını açıkladı. Dipnot ATT ve sayfa 413. Ardından sivil halktan istenen malzemeyi 10 madde halinde sıraladı. Her hane ordu için bir kat iç çamaşırı ve bir çift postal verecekti. Ellerinde bulunan kumaş, deri, un, sabun ve mumların %40'ı derhal orduya devredilecekti. Araç sahipleri ordu malzemelerini her ay 100 kilometreden fazla bir mesafeye bedava olarak taşıyacaklardı. Bütün silahlar orduya teslim edilecekti. Tüm atların, arabaların ve motorlu taşıtların 5'te 1'i orduya bırakılacaktı. Dipnot adı geçen eser sayfa 414-424. Yaklaşık 10 yıldır savaş ortamında yaşayan ve verimli topraklarının çoğunu yitirip yoksulluğa düşen halk, ellerinde kalan son mallarını vermeye çağrılmaktaydı. 12 Ağustos'ta Mustafa Kemal Fevzi Çakmak ile birlikte İsmet Paşa'nın Polatlı'daki karargahına gitti. Birlikleri teftiş ederken atından düşüp bir kaburgasını kırdı. Tedavi olmak için Ankara'ya döndü ve ancak 17 Ağustos'ta komutanlık görevine başlayabildi. Dipnot Özerdim sayfa 57. 3 gün önce Yunan birlikleri Eskişehir'deki mevzilerinden çıkıp Ankara'ya doğru ilerlemeye başlamıştı. Türk ordusuyla karşılaşıp onu yok etme kararı 28 Temmuz'da Kütahya'da toplanan bir Yunan savaş meclisinde alınmıştı. Dipnot Llewellyn Smith sayfa 229. Yunanlıların hedefleri karma karışıktı ve Eskişehir'e geri dönme olasılığını da kapsıyordu. Bu takdirde şehrin doğuya giden demir yolunu imha edeceklerdi. Böylelikle Anadolu'nun büyük bir kısmını ele geçirmiş olmalarının, Türkleri İzmir yöresiyle Trakya'yı kendilerine bırakmaya zorlayabileceği umudunu taşıyorlardı. Aslında bu boş bir umuttu. Birliklerinin ana gücünü bu girişim için kullanacaklarından, başarısızlık durumunda itibarlarının ve askerlerinin moralinin iyice azalacağını hiç hesaba katmamışlardı. Papoulas bir ay önce Kütahya'da işe yaramış olan çevirme harekatını bir kez daha denemek istedi. Bir kolordu Ankara demir yolunu izleyerek doğuya doğru ilerlerken, iki kolordu da Orta Anadolu yaylalarından güneye doğru inip Türk ordusunun sol kanadıyla çarpışacaktı. Türk askerleri Ankara'nın güneydoğusundaki yaklaşık 900 metre yükseltiye sahip Haymana Ovası'nın kenarında mevzilenmişti. Ovaya yüksekten bakan birçok tepenin arasında en önemlileri, güneydeki Ilıca Vadisi'ne bakan Mangal Dağı ile küçük Haymana kasabasının batısında yer alan Çal Dağı idi. Türk siperleri Sakarya Nehri'ni izleyerek kuzeyden güneye doğru iniyor ve Ilıca Özü Deresi ile birleştiği noktada doğuya, Ilıca Vadisi'ne doğru ilerleyip dik açı oluşturuyordu. Papoulas, Ilıca Özü Deresi'nin sığ sularını aşarak üçgenin alt kenarına saldırmayı ve kuzeydoğudan Haymana ve Ankara'ya doğru ilerlemeyi planlamıştı. Bu hareket Sakarya Nehri'nin doğu kıyısındaki Türk birliklerinin yolunu kesecekti. Mustafa Kemal karargahını Ankara ile Polatlı'nın neredeyse tam ortasında, ovaya kuzeyden bakan küçük Alagöz köyünde kurdu. Fevzi ve İsmet Paşaların kurmayları da hemen yakındaki evlere yerleştiler. İki paşa ön cepheleri dolaşıp emirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder, askerlerin moralini yükseltmeye çabalarken kaburga kırığı nedeniyle hareketsiz kalan Mustafa Kemal, bulunduğu Alagöz'den denetimi sağlamaya çalışıyordu. Halide Edip'in onbaşı rütbesiyle orduya katılıp Alagöz'e gelmesine izin vermişti. Mustafa Kemal'le kavga ettikten sonra sürgün yıllarında yazdığı anılarında, görgü tanığı olarak başkumandanın ayrıntılara ne kadar dikkat ettiğini, ruh halinin nasıl değiştiğini, amacına nasıl bağlandığını ve aynı zamanda ara sıra yeise kapıldığını da anlatacaktı. Dipnot, The Turkish Ordeal, sayfa 284-310. Mustafa Kemal bu işe kötü önsezilerle girmişti. Erzurum'daki Karabekir'e çektiği telgrafta meclisin duyguları nedeniyle çarpışmayı Ankara'nın batısında karşılamaktan başka çaresi olmadığını bildirmiş ve vaziyetimiz gayri müsait görülmektedir diye eklemişti. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'miz sayfa 933. Bir İstanbul hanımefendisi olarak Halide Edip karargâhtaki yaşamın ilkel koşullarını görünce şaşırmaktan kendini alamamıştı. Taşra deneyimine sahip bir subay olarak İsmet Paşa'nın görüşü farklıydı. Alagöz güzel bir köydür diye yazacaktı. Garp cephesi karargahı kurmay subaylarla bize yetiyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın muharebe esnasında uykusu büsbütün azalmıştı. Sabaha karşı uyurdu. Bütün muharebe devamınca kaburga kemiğinin tedavisi ve ızdırabı onu ayrıca işgal etti. Dipnot İsmet İnönü Cilt 1 sayfa 262. Mustafa Kemal'in disiplin altına alınamayan arkadaşı Ayıcı Arif yine yanındaydı. 90 bin Türk askerine karşılık 100 bin askeri savaşa sokan Yunanlıların az da olsa sayıca üstünlüğü vardı. Dipnot Erikan sayfa 713-733. Ama ateş güçleri çok daha fazlaydı. Buna karşılık Türkler 3'e karşı bir üstünlüğe sahip oldukları süvari bölüğüyle Yunanların sağ kanadını rahatça taciz ediyorlardı. 23 Ağustos'ta başlayan çarpışmaların ilk gününde Yunanlar önemli bir başarı kazandılar. Ilıca Vadisi'nden tırmandıkları Mangal Dağı'nı karşılarına çıkan zayıf Türk güçlerinden aldılar. Mustafa Kemal öfkeye kapıldı ve tepeyi savunmayı başaramayan 5. Tümen'in komutanlarını Harp Divanı'na vermekle tehdit ederek yeni mevzilerini daha iyi savunup birliğin onurunu kurtarmalarını emretti. Dipnot Erikan sayfa 721-723. Kuzeydeki Çal Dağı'na doğru ilerleyen Yunan askerleri başka tepeleri de ele geçirdiler. 26 Ağustos'ta İsmet Paşa yeni bir mevziye çekilmeyi önerdi. Çal Dağı'nda kalmaya karar veren Fevzi Paşa ise kuzey kanadından destek getirtti. Akşamüstü Albay Fahrettin'in komutasındaki Türk süvarileri Ilıca Vadisi'nin güneyindeki Uzunbeyli köyünde bulunan karargaha apansız ulaşınca Yunan başkomutanı Papoulas ile 2. Kolordu'ya komuta eden Kral Konstantin'in kardeşi Prens Andreas gafil avlandılar. Kendisini bekleyen ödülü fark etmeyen Albay Fahrettin, İsmet Paşa'nın kuzeydeki birliklere yardım çağrısına yanıt vermek için saldırıyı durdurdu. Oradaki durum çok ciddi olduğundan Mustafa Kemal Ankara'nın dışında yeni bir savunma hattı oluşturulması için hazırlık yapıyordu. Cephe dağıldığı takdirde ordusunu kurtarmaya kesin kararlıydı ama aynı zamanda toprakların her karışının savunulması gerektiğine de inanıyordu. 27 Ağustos'ta yeni savunma prensibini ayrıntılarıyla açıkladı. Savunulacak olan bir hat değil, bir bütün olarak vatandı. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Yanındaki birlikler geri çekilmeye zorlansa bile hiçbir birlik bulunduğu yerden kımıldamayacaktı. Dipnot Erikan, sayfa 721-723. Daha sonra mecliste anlatacağı gibi her şeye karşın Yunanlıların ilerlemiş olması ona avantaj sağlamıştı. Türk birlikleri artık bir dik üçgenin iki kenarını değil, daha kısa ve daha kolayca savunulabilecek olan hipotenüsünü tutuyorlardı. Dipnot ASD cilt 1 sayfa 193. Ankara'daki endişeli mebuslara Mustafa Kemal'in arkadaşı Hüsrev Gere'de günde 2 kez briefing veriyor ve Çaldağ'ı Türk birliklerinin elinde kaldığı sürece endişelenmemelerini söylüyordu. Dipnot Arıkoğlu sayfa 250, 253 ve 254. Günler süren zorlu çarpışmalardan sonra Yunanlar 2 Eylül'de Çal Dağı'nı ele geçirdiler. Ama artık dayanma sınırının sonuna gelmişlerdi. Ağır kayıplar vermişlerdi. Malzemelerin kendilerine ulaşmasını Albay Fahrettin'in süvarileri engellediği için sık sık aç kalıyorlardı. Anadolu yaylasının yaz sıcağında savaşmaya hiç alışık değillerdi. Ne var ki Türkler henüz bunu bilmiyordu. Halide Edip'e göre Çal Dağı'nın yitirilmesi Mustafa Kemal'i kötümser bir kararsızlığa itmişti. Dipnot, The Turkish Ordeal, sayfa 297. Mustafa Kemal ile yollara ayrıldıktan çok sonra Karabekir, Fevzi Paşa'nın Mustafa Kemal'in topyekün geri çekilme emri verdiğini ama kendisinin bu emri yerine getirmeyi ertelediğini anlattığını yazacaktı. Dipnot, Karabekir, İstiklal Harbimiz, sayfa 934, not 2. Başka bir öyküye göre Fevzi Paşa yalnızca bize yağmur yağarken düşmana güneş doğmuyor demiş ve geri çekilmemek gerektiğini iddia etmişti. Dipnot, Erikan, sayfa 725-726. Mustafa Kemal 19 Eylül'de meclise yaptığı zafer konuşmasında Çal Dağı'nı yitirmenin kendisini endişelendirmediğini söyledi. Daima cevherini muhafaza eden, aklını ve ferasetini muhafaza eden bir ordu için mevziin ehemmiyeti yoktur dedi. Bir asker her yerde muharebe eder. Tepenin üstünde, tepenin altında, derenin içinde de muharebe eder. Binaenaleyh bu kaideye tevkifan hareket ordumuz Çal Dağı'nın düşman eline geçmesinde de hiç endişe etmedi. Çal Dağı'nın 500 metre, 1000 metre şarkında bulunan müdafaa noktayı nazarından daha emniyetli ve daha sağlam bir hat üzerine yerleşti. Dipnot ASD cilt 1 sayfa 194. Ama Çal Dağı'nın yitirilmesi milletvekillerini öylesine endişelendirmişti ki, bunu açıklayan Hüsrev Gere'de itilip kakılmış ve briefing vermesinden vazgeçilmişti. Dipnot Arıkoğlu sayfa 254. İsmet Paşa olayların gidiş yönünün niçin değiştiğini bildiğine inanıyordu. Papoulas'ı 1. İnönü Savaşı'ndan bu yana yakından gözlemlemişti. Rakibi iyi bir savaş meydanı komutanıydı ama azimli değildi. Kısa süreli hedeflere yöneliyor, elde edemeyince sinirleniyor ve kapıldığı endişe kararlarını etkiliyordu. Bir felaketle karşılaşmaktan çekinerek askerlerini zamanından önce geri çekiyordu. General Papoulas daima felakete uğramaktan korktu ve hiçbir zaman felakete uğramadı diye yazdı anılarında. Ama hiçbir muharebede kazanamadı. Dipnot İsmet İnönü, cilt 1, sayfa 252-253. tıpkı İnönü çarpışmasında olduğu gibi Sakarya kıyılarında da her iki ordu aynı zamanda geri çekilmeyi düşünmeye başlamıştı. İki keresinde de sinirlerine ilk yenilen taraf Yunanlar oldu. Türkler kendi topraklarındaydı ama Yunanlar her an kendilerini tehlike altında hissettikleri düşman arazisindeydiler. Çal Dağı'nı ele geçirdikten iki gün sonra Papoulas Yunan hükümetine devam etmenin anlamsız olduğunu bildirdi. Dipnot Erikan sayfa 726. Yunanlar geri çekilirken Türkler karşı saldırıya geçti ve 8 Eylül'de Çal Dağı'nı yeniden ele geçirdiler. Ama onlar da çok yorgundu ve düşmanı kovalama emri ancak 13 Eylül'de verildi. Bu tarihte artık Sakarya Nehri'nin doğusunda bir tek Yunan askeri kalmamıştı. Motorlu araçları olmadığından Türkler düşmanı ancak süvarileriyle kovalayabiliyordu. 14 Eylül'de Sivrihisar'daki Yunan karargahını bastılar ve Papoulas'ın 5 savaş madalyasını ele geçirdiler. Bu ganimet Yunan ordusunun büyük bölümünün başladıkları noktaya dönüp kuzeybatıda Eskişehir ile ortada Afyon Karahisar'a yerleşmelerine karşılık çok ufak bir teselli sayılırdı. Sakarya Savaşı 20 gün sürdü. Çarpışmalar 60 mil uzunluğunda, 12 mil genişliğinde bir cephede yaşandı. Büyük savaş ile kıyaslandığı zaman kayıpların sayısı düşüktü. Türklerin 3700 ölü ve 18000 yaralısına karşılık Yunanların 4000 ölü ve 19000 yaralısı vardı. Esir düşen ya da ortadan kaybolan Türklerin sayısı 1000'in altındayken geri çekilen Yunanlar arkada yaklaşık 15000 asker bırakmıştı. Türk ordusunun en ciddi kaybı ise çoğu eğitimlerini yeni tamamlamış olan genç subaylardı. Ordudaki toplam subay sayısı 5000'den biraz fazlaydı ve Sakarya Savaşı'nda 300'ü ölmüş, 1000'den fazlası yaralanmıştı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 733. Mustafa Kemal meclise bunun bir zabit muharebesi olduğunu söyleyecekti. Dipnot, ASD, cilt 1 sayfa 197. Ama yine de askere gereksinim vardı. Savaşın kazanıldığını açıkladığı 13 Eylül tarihinde Mustafa Kemal genel seferberlik ilan etti. Dipnot ATTB sayfa 429. 1918'deki teslim olma koşullarının son maddesine de böylece karşı çıkılıyordu ve bu halkın zihninde korku dolu çağrışımlara neden olmuştu. Köylüler için seferberlik sözcüğü milyonlarca kardeşlerini yitirdikleri büyük savaş ile eş anlamlıydı. Ancak Sakarya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal yeniden bir savaş yaşama fikrine karşı çıkan muhalefetle yüz yüze gelecek gücü bulabilmişti. Acı reçeteyi biraz olsun tatlandırmak için seferberliğin yenilgiye uğratılan düşmanın son kalıntılarını Anadolu topraklarından atmak için gerekli olduğunu açıkladı. Aslında düşman yalnızca durdurulabilmişti. Yine de Papoulas'ın Ankara'ya doğru ilerlemesi Yunanların Anadolu'da göze aldıkları son saldırı olacaktı. Cephede bir ay boyunca kalan Mustafa Kemal 18 Eylül'de Ankara'ya döndü. Ertesi gün mecliste zafer konuşmasını yaptı. Askeri harekatlarla ilgili iyimser ve seçilmiş açıklamaları, İtilaf devletlerine belagatli bir rica ile son buldu. Türklerin barış istediklerini söyledi. Ama tıpkı diğer uygar uluslar gibi özgürlük ve bağımsızlıklarını da istiyorlardı. Gerçek amaçları uygar dünyadan gizli kalmıştı. Eğer İtilaf devletleri Türkiye'nin bağımsızlığını tanırsa, Rusya ile aralarında nasıl bir sürtüşme olmuyorsa, onlarla da bir çatışma çıkması için herhangi bir neden kalmayacaktı. Dipnot ASD cilt 1 sayfa 200. Ortak bir uygarlığa ulaşma fikri Mustafa Kemal'in düşüncelerinin temelini oluşturuyordu. Bu görüş onu düşman bir Asyalı İslam dünyasının üyesi ya da uygarlık değerlerini yok eden Bolşeviklerin yanlısı olarak gören Batı ön yargılarını çürütüyordu. Mecliste ise gerek muhafazakar gerekse radikal üyeler arasında güçlü bir Batı karşıtı duygunun var olduğu gerçekti. Ama Mustafa Kemal'in uygulamaya koyacağı reformların habercisi olan bu mesaj karşı görüşü paylaşanları kızdıracak kadar açık değildi. Konuşma sona erince birbirinin eşi iki önerge sunuldu. Birincisini 65 milletvekili imzalamış, ikincisi ise Fevzi ve İsmet Paşalar tarafından hazırlanmıştı. Her ikisi de Mustafa Kemal'e müşir yani mareşal rütbesinin ve gazi ünvanının verilmesini öngörüyordu. Osmanlı Devleti de Rus savaşlarında yararlılık göstermiş birçok generale gazi ünvanı verdiği ve genellikle ordu komutanları mareşal rütbesine sahip olduğundan öneri bu geleneğin devamı gibi görünüyordu. Yine de bu geleneksel tanımlama Mustafa Kemal'in taraftarları arasında çok üste çıkmasını sağlayacaktı. Artık imzasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa diye atacaktı. 65 milletvekilinin imzaladığı önergede ülkenin kurtarıcısı ve son zaferin yaratıcısı olarak söz ediliyordu. Mustafa Kemal bile bundan daha iyi bir tanımlama bulamazdı. Birbirinin eşi iki önergenin aynı zamanda sunulması bir iltifat etmek yarışı gibi görülebilir. Ama Fevzi ve İsmet Paşa'nın aktarmak istedikleri bir mesaj vardı. Mustafa Kemal'e sadık olduklarını ve sadık kalacaklarını ve onun üstünlük konusundaki iddialarına karşı çıkmayacaklarını gösteriyorlardı. Sakarya zaferi bir önder ve iki yardımcısından oluşan yeni bir triumvira'nın yani üçlünün doğmasına neden olmuştu. Ve bu üçlü Türklerin ulusal uyanış kaosuna yeni bir düzen getirecekti. Meclis tartışmaya gerek duymadan önergeyi kabul etti. Dipnot Goloğlu Cilt 4 sayfa 180. Yunanlar Ankara'ya kadar ilerlemeyi başarmış olsalar bile bir Türk ulus devleti herhalde yine de yaratılacaktı. Ama belki önderi Mustafa Kemal olmayacaktı. Sakarya Savaşı sırasında Erzurum'da bulunan Karabekir'den talep etmediği halde taktik önerileri almıştı. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'nin sayfa 933-935. Eğer savaşı kaybetmiş olsaydı liderlik konumu Doğu'nun kurtarıcısı Karabekir'e geçebilirdi. Başka bir tehlike daha vardı. Enver Paşa Batı'nın üzerinden Türkiye'ye girmek ve Milliyetçi Hareket'in önderliği konusunda Mustafa Kemal'le rekabet etmek umuduyla Berlin'den yola çıkmıştı. 24 Mayıs'ta Fevzi Paşa, Kazım Karabekir'e Enver Paşa ya da bir elçisi Türkiye'nin doğu sınırlarından içeri girdiği takdirde tutuklamasını bildirdi. Dipnot, Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa, Cilt 3 sayfa 613. Trabzon'a gelen amcası Halil Kut sınır dışı edildi. Bu davranış Moskova'da bulunan Enver Paşa'yı öfkelendirdi. 16 Temmuz'da Mustafa Kemal'e yazdığı mektupta ülkeye girmesi için konulan yasaklara aldırış etmeyeceği ve orada bulunmamasının gerek Türkiye gerekse İslam dünyasını tehlikeye attığı sonucuna vardığı anda ülkeye geleceği tehdidini savurdu. Dipnot, metin için Goloğlu, Cilt 4, sayfa 270-271. Enver Paşa Ağustos ayında Batum'a ulaştı ve Trabzon'daki taraftarlarıyla temas kurdu. Kendisi, amcası Halil Kut ve bir avuç eski İttihat ve Terakki militanından oluşan Türkiye Halk Şuraları Fırkası adı altında bir kongre düzenledi ve kararlarını 9 Eylül'de Ankara'ya eski cemiyet mührü altında bildirdi. Bu tarihe kadar Sakarya Savaşı kazanılmıştı ve Enver Paşa'nın yoldaşlarıyla birlikte Türkiye'ye girme isteğine kulak asılmadı. Ankara'nın dürtüsüyle Kazım Karabekir, Süvari Albayı Sami Sabit'i, Karaman, İttihat ve Terakki'nin bütün faaliyetlerini sindirmesi talimatıyla Trabzon Vali Vekilliği'ne getirdi. Dipnot Goloğlu Cilt 4 sayfa 277. Türkiye'de kendisine bir görev verilmeyen Enver Paşa önce Bakü'ye, ardından da Orta Asya'ya geçti ve Hindistan'daki İngiliz yönetimine karşı bir hareketin başına geçeceği yerde Bolşeviklere direniş gösteren Basmacı adıyla bilinen Müslüman çetelere katıldı. Günümüzde Tacikistan sınırları içinde kalan bir noktada 4 Ağustos 1922 tarihinde çatışmaya girdiği Kızıl Ordu birliklerince öldürüldü. Dipnot Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa, Cilt 3, sayfa 683. Enver'in kemikleri 1996'da çıkartıldı ve İttihat ve Terakki iktidarını 1909 yılında yeniden kurmak isterken öldürülen askerlerin gömüldüğü İstanbul'daki Abide-i Hürriyet anıtına taşındı. İttihat ve Terakki'nin Üç Paşalar yönetiminin son üyesiydi. Talat 1921 Mart'ında Berlin'de, Cemal ise 1922 Temmuz'unda Tiflis'te, İttihat ve Terakki yönetimi sırasında 1915'te kendi insanlarına yapılanların intikamını almak isteyen Ermeniler tarafından öldürülmüşlerdi. Yenik düşmüş eski liderlerin ortadan kalkması Mustafa Kemal'in Türk milliyetçiliğinin güçlerini birleştirmesini kolaylaştırdı. 29 Aralık 1921'de Moskova'daki Ali Fuat'a yazdığı mektupta "Ben milleti İttihat ve Terakki bayrağı altına davet edemem" diye yazdı. Dipnot Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa, Cilt 3, sayfa 596. Önderlik ettiği hareketin eski siyasi bölünmelerin üstünde olduğunu göstermek için kurduğu hükümete Rıza Nur ve Ahmet Ferit Tek gibi muhaliflerle cemiyetin bazı üyelerini de katmaya özen göstermişti. Artık birleştirici olarak üstlendiği rol sorgulanamazdı. Sakarya Savaşı Türkiye'yi Yunan yayılmacılığından kurtardığı gibi Mustafa Kemal'i de hüzünlü bir geçmişin hayaletlerinden kurtarmıştı.